Kaliforniya saatiyle 11.16. Restart'ın 3. bölümü siz sevgili ve saygıdeğer dinleyicilerimize sunuluyor. Bu mistik bilimsel bir program ve bugüne kadar duyduğunuz programlardan çok farklı bir bakış açısına sahip olacak. İlerledikçe fark edeceksiniz ki şimdiye kadar duyduklarınızın %99'unu bu programda duymayacaksınız. Neden mi? Çünkü bu program birçoklarının söylemek istemediği şeyleri söylüyor. Hatta Mevlana'nın bakış açısı hakkında konuşanlar ve kendi Rumiolojilerini ortaya koyanlar bile aslında Mevlana'nın Mona Lisa'sını büyütüyorlar ki Mevlana'nın diğer resimleri bu programda size sunacağımız resimler görülmesin. Yani Mevlana'dan bir cümleyi öne çıkarıyorlar ki Mevlana'nın, Sadi'nin, Hafız'ın, Hacı-i Kirmani'nin, Sair İsfahani'nin, Hayyam'ın ve diğer büyük mistiklerin diğer cümleleri duyulmasın. Mevlana'nın bir şiiriyle başladık. Fil karanlık bir evdeydi. Sevgili dinleyiciler, bunu Google'da aratırsanız şiirin tamamını bulabilirsiniz. Mevlana'dan yaklaşık 103, 4 veya 5 beyitlik bir şiir ve biz bu hikayeyi açıklıyoruz. Ama dikkate değer bir nokta var ki bazen tek bir program Mevlana'nın sadece bir beyti olabilir, bu hikayeden bir beyit olabilir. Mesela 4 programın sadece Mevlana'nın bu bir beytine ayrılması mümkündür. Bir beyit hakkında bana his geldiği sürece konuşacağım. Yani size vermem gereken bilgi olduğunu hissettiğim sürece ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama Mevlana'nın karanlık bir evdeki fil hikayesi önce bir açıklama yapayım. 3 bölüme ayrılır. Birinci bölüm dünyanın tüm dinlerini sorgular. Yani daha önce gelen her dini ve daha sonra gelecek her dini birinci bölüm sorgular ve dünyanın anlamak istemediği yeni bir dini tanıtır. Bu hikayenin birinci bölümüdür. Sanki tüm dünya şimdiye kadar yanılmış gibi bir din ifade eder. Bu dindarların hiçbirinin aslında bu dine sahip olmadığını söyleyen bir din tanıtır. Yani bu 103-4 beyitlik hikaye 3 bölüme ayrılır. Birinci bölümde din tamamen havada kalıyor. Sizin bahsettiğiniz din bir şaka, bir komedi diyor. Size açıklamak istediğim din ise başka bir dindir. Ve Mevlana'nın düşüncesinin 5 ana unsurundan biri yeni bir dini açıklamasıdır. Bunun yayılmasını istemiyorlar dünya. Bu konunun yayılmamasını sağlamak için el ele vermiş durumda. Mevlana, Hafız, Sadi, Hayyam, tüm bu insanlar 72 milletin savaşının bilinmesine izin vermediği yeni bir dinden bahsediyorlar. Hafız'ın dediği gibi 73 yol görülmüyor. 72 milletin cengini mazur gör, hakikati görmediler de efsane yolunu seçtiler. Yani dünya insanlarının sorunlarından biri Mevlana'nın yeni bir din sunduğunu kesinlikle anlamak istememeleridir. Yeni bir din olduğu için değil. Bir din var ve ben onu gizlemek için 72 din yaratacağım. Mevlana bu gerçek din kaybolsun diye 72 din yaratacağım diyor. Ve eğer hala konuşulduğunu görüyorsanız bu bazı insanların bildiği içindir. Çünkü tüm mistikler bu dini tanıttılar ve dünyada bunu yapan tek kişiler onlardı. Yani dünya insanlarının %99'u bilerek ya da bilmeyerek fark etmez. Bazıları okumuş, bazıları bakkala gidip gelmiş, önemli değil. Her iki durumda da bu noktanın bilinmemesine yardımcı oldular. Hikayenin ikinci bölümünde Etrat'ı soy manevi soy açıklıyor. Birçok insan Etrat'ı bilmez, yani ne olduğunu bilmez. Bir mistiğin Etrat'ının ille de onun çocuğu olmadığını tanımlar. İkinci bölümde İslam'da çok vurgulanan bu Etrat kavramını açıklıyor. Etrat kavramına meydan okuyor ve burada bu konu kendi içinde ikiye ayrılıyor. Yani Etrat'ı sorguluyor, Tanrı'ya meydan okuyor ve tamamen farklı bir bakış açısıyla iki görüşü havaya uçuruyor. Ve bu hikayenin üçüncü bölümünde bir bakıma vahdet-i vücudu kanıtlıyor veya daha doğrusu vurguluyor ki her birinin kendine özgü hikayeleri var. Şu beyite kadar okumuştum. Kendinden duyarsın da başkası sanırsın. Hayır, şuydu. Sen bir değilsin ey iyi dost. Sen bir evren ve derin bir denizsin. Geçen programda Mevlana'nın, ki bu başka beyitlerde de var, insanı, tüm evreni, tüm Samanyolu galaksisini, örneğin kendi ayak parmaklarından birinin tırnağı olarak gördüğünü bu noktaya kadar açıkladık. Yani Mevlana, Tanrı'nın yarattığı her şeyin maddesini insan bedenine benzer görüyor. Dikkat edin, maddesini insan bedenine benzer görüyor. Tüm Samanyolu galaksisi, örneğin parmaklarınızdan birinin sağ tarafındaki tırnaktır. Ve insan ruhunu, insan canını, insan hayalini, insan kıyasını, insan zannını ve tüm bu şeyleri dünyanın hakkında hiçbir şey bilmediği diğer varlıklara benzer görüyor. Bu, evrenin insanların henüz keşfetmediği %85'lik kısmındadır. Oraya girmeyeceğiz. Bir sonraki beyte geçiyoruz. Yani hikayeye buradan tekrar başlıyoruz ve bir sonraki beyti okuyoruz. Sessiz ol ki sessiz ilham almış olanlardan duyasın söze ve ifadeye sığmayanı. Diyor ki benden bir şey anlaman için, Mevlana diyor bunu, herhangi bir şeyi anlaman için önce ağzını kapatmayı öğrenmelisin, konuşma. Bir şey anlamak istiyorsan konuşma, sessiz ol diyor. İngilizce tabiriyle kapa çeneni, shut up diyor. Çok kibarca diyor ki sessiz ol ki sessiz ilham almış olanlardan duyasın. İlham almış olanlardan bir şey anlamak istiyorsan sessiz olmalısın, sığmayan diyor. Sana söylemek istediğim bu şey ne söze gelir ne de ifadeye, garip. Resmen tüm Google'ı havaya uçurdu, Google'da olan her şey bir ifadedir diyor. Dünyada bir şey yazan herkes bu sözledir. Diyor ki söz ve ifade benim sana söylemek istediğim şeyi kavrayamaz ve benim ne söylediğimi anlaman için otur ve çeneni kapat. Sessiz ol ki o güneşten duyasın kitaplarda ve vaazlarda olmayan şeyi. Diyor ki sana bahsetmek istediğim güneşten duymak için çeneni kapatmalısın. Çünkü benim konum mistisizm ve tasavvuf konusu kitaplarda veya vaazlarda gelmez. Vaaz şöyledir. Vaizler ki mihrapta ve minberde bu cilveyi yaparlar, halvete girdiklerinde başka bir iş yaparlar. Vaaz bilmeniz için çok önemli bir nokta ve kitap. Şimdi Horasanlı Mevlana Celaleddin Muhammed'in cümlesinden sunduğum kanıtlara göre resmi olarak Mevlana'nın söylediği sözlerin hiçbir kitapta olmadığını söylüyor. Mistisizmi bir kitaptan anlayamazsınız ve onu söz ve ifadeyle anlayamazsınız. Bunu gevezelik ve tartışmayla anlayamazsınız. Sadece tutku ve vecd ile anlayabilirsiniz. Bu şu demek, mistisizmi anlaman için onun içine girip anlaman lazım. Burada Albert Einstein'ın özel görelilik teorisini açıklıyor. Yani konuşan, konuşulan ve gözlemci, dikkat edin. Bir akıl hastanesi 3 bölümden oluşur. Hastaneyi ziyaret eden insanlar gelirler, delileri ziyaret ederler, ya gülerler ya da üzülüp giderler. Hastane çalışanları ve deliler, hastaneye gelip onları ziyaret eden, delileri ziyaret eden o insanların hiçbiri kendini hastane personelinin yerine koyamaz ve personelin bu akıl hastanesinden anladığını onlar anlamazlar. Onlar sadece görmeye gelip gittiler. Ve akıl hastanesinde çalışan olanlar, yani vaizler, vaaz verenler, abidler, zahitler. Bu insanlar sadece hastane personelidir bir deliyi anlamak için deli olmanız gerekir. Aşkın deliliğinden ve çılgınlığından hiçbir şey anlamazsınız. Mistisizmden hiçbir şey anlamazsınız. Bunu anlamak için deli olmalısınız. Buna gözlemci denir. Yani bir kişinin konuştuğumuz bir şeye, bir açıya, bir bakış açısına göreceli perspektifi. Böylece tüm vaazlar, tüm kitaplar, tüm sözler ve tüm ifadeler havaya uçuruldu. Şimdi bazıları diyebilir ki, Mevlana'dan iki beyitti. Belki vaize abide saldırıyordu. Peki Mevlana'nın ne dediğini görmemiz lazım. Mistisizmi anlamak istediğinizde mistik Mevlana'dır. İtalya'daki gibi kendi etrafında dönen insanlar gibi yapıp sonra neredesiniz dediğimizde meşede gidiyoruz deyip herkesin gülmesi gibi olmaz. Mistisizmi anlamak istediğinizde onu bir abidden, ibadet edenden anlayamazsınız. Önceki programlarda din yolunun mistisizme götürmediğini açıklamıştım dinler, yani varamazlar. Şimdi Mevlana, Hafız ve Sadi başka bir dinden bahsediyor ki bunu gelecek programlarda açıklamalıyız. Yani dinin yola ulaşmadığını söyledik. Okur yazarlığın ve bilimin mistisizme bir yolu yoktur. Kötü olduklarından değil, çok iyidirler. Sadece mistisizmle bir bağları yoktur. Onların adı şeriat dininin sonucudur ve şeriatın tarikat yoluna burnunu sokmaya hakkı yoktur. Şeriatın tarikat yoluna müdahale etmeye hakkı yoktur. Tarikat yolu senin deli olman demektir. Tarikat yolu o akıl hastanesindeki delidir, onun hakkında konuşamazsın. Bu nedenle tam da bu vaaz konusuyla ilgili birkaç beyit okuyacağım. Gördüğünüz gibi şimdi bu iki beyitte vaaz, ifade, kitap ve söz Mevlana'ya göre hepsi havaya uçuruldu ve Mevlana'yı anlamak için size sessiz ol ve dinle diyor. Sadi de söylüyor. Şimdi bunu kime söylüyorlar? Bakın, örneğin Doktor Soruş gibi birine, bu adam okumuş bir adam, bilgili, çok iyi bir adam, çok bilgili bir adam, kelime dağarcığı geniş, mistisizmden zerre kadar anlamıyor. Mevlana'nın mistisizm seviyesinin %3'ünü bile anlamıyor. Neden? Çünkü o mistisizm alanında deli değil. Bu arada unutmayın, mistisizmi anladığını iddia eden birine sorulacak ilk soru, örneğin bahsettikleri bir de Bay Refi Pur var, anlamıyorum, onları tanımıyorum. Şimdi Soruş'u tanıyorum, Doktor Soruş'u tanıyorum, bilgili bir adam olduğunu biliyorum, gerisini bilmiyorum. Şimdi bazı insanlar mesela Facebook'a bir şeyler koyup bana söylediler. Bakın canım, ona sorulacak ilk soru, mistisizmin ilk sorusu şudur: Tanrı'yı görüyor musun? İki olasılık var. Ya evet der ya da hayır. Eğer hayır derse sifonu çekin. Çünkü mistisizmde ilk şart görmektir. Mistisizmde meseleyi anlamak zorundasın. Sadece gevezelik ve tartışmayla konuşamazsın. Eğer Tanrı'yı görmüyorum derse o gevezelik ve tartışmadadır. Eğer görüyorum derse o tutku ve vecd içindedir. Dikkat edin. Mevlana ve Attar ve diğerlerinin bahsettiği bu ismi azam ve kaş falan kişinin kaşı, kim o kişi, isim kelimesi ne anlama geliyor? İnşallah bir gün 2-3 program sonra Bismillahirrahmanirrahim hakkında %99'un hiç duymadığı bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç. Bismillahirrahmanirrahim hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyoruz, gerçekten bilmiyoruz. Dini yalanlar söylüyorlar. Şimdi onlara sormalısınız. Tutku ve vecd içinde misin? Yoksa gevezelik ve tartışmada mı? Eğer tutku ve vecd içindeysen o zaman bunu anlayabilmeliyim, bir işaret. Örneğin falanca kişi Mevlana hakkında konuşuyor dediğinizde ona sorun. İçeri çekilen her nefes hayatı uzatır, dışarı verilen her nefes bedeni ferahlatır. Sadi'den bir alıntı, konuşmacı Mevlana'ya atfediyor. Ne demektir? Eğer sadece bu cümlenin tercümesini yaparsa sifonu çekin. Bunun ne faydası var? Tercümesi dehkoda sözlüğünde var. Al bir dehkoda ve tercüme et, görmen lazım. Bu işleri anlamak için deli olman lazım. Dikkat edin. İki grup mülkün ve dinin düşmanıdır diyor Büyük Şeyh Sadi. Ona büyük bir mistik şeyh unvanını vermiş. Dikkat edin, Şeyh Ecel Sadi diyor ki iki grup ülkenin düşmanıdır. İran, Japonya, İtalya, Fransa, İngiltere, Amerika, mülkün ve dinin ve Hristiyan, Yahudi, Zerdüşt, Budist, Hindu ve tüm dinlerin düşmanıdırlar. Sadi diyor ki iki grup mülkün ve dinin düşmanıdır. Biri hilmsiz, tahammülsüz, bilgisiz bir kral, diğeri ilimsiz bir zahit. Sonra ilmi de açıklıyorlar. İlim şu demek. Ne söylüyorsan onu görüyorsun. İlim budur. Merhaba, ben bir nötron yıldızıyım. Kapa çeneni der bir nötron yıldızından bahsettiğinde sadece gevezelik ediyorsun. Bir nötron yıldızını onu gördüğünde anlarsın. Yani nötron yıldızının içine girersin onu anladığında. Bu onu gördüğün anlamına gelir. Ben kime dönerek dua ediyorum Tanrı'ya? Tanrı'yı görüyor musun? Hayır. Sadi diyor ki, bu hayaldir, kıyastır, zandır ve vehimdir. Bir yastığı kapmış öpüyorsunuz. Bu sizin karınız değil. Birini öpmek istiyorsanız o kızı karşınızda oturtup onu öpmelisiniz. Bazı arkadaşların dediği gibi Marilyn Monroe'nun resminden zevk alamazsınız. Marilyn Monroe'nun karşınızda oturuyor olması lazım. O zaman zevk alabilirsiniz. Bunun bir resim olduğunu nasıl anlarsınız? Şu anda bir odanın kapısını açsam ve birinin Marilyn Monroe'nun resmini öptüğünü, şunları bunları yaptığını görsem, bu bir resim kendisi olmalı dersiniz. Nasıl olur da Tanrı'ya dönüp dua edersin, bir kiliseye veya sinagoga gidersin de Tanrı'dan hiçbir şey görmezsin. Sen Tanrı'nın resmini görüyorsun. Resmen Marilyn Monroe olduğunu düşünerek bir yastığı öpüyorsun. Bir kilisede ya İsa'yı görürsün ya da görmezsin. İsa'yı görüyor musun, görmüyor musun? İsa'nın Tanrısını görüyor musun, görmüyor musun? Veya dediğiniz gibi Rab İsa'yı veya Rabbin İsa'sını onu görüyor musun, görmüyor musun? Görüyorsan mistisizmdesin. Görmüyorsan bir budalasın. Bir resmi öpüyorsun. Dikkat edin, Mevlana'dan iki beyit hakkında konuşuyoruz. Çeneni kapat ve dinle diyor Mevlana, Sadi de söyledi. İlimsiz zahit. Ubeyd Zakani diyor ki, müjdeler olsun ey Müslümanlar, kedi dindar, zahit bir abid oldu. Pekala, şairlerin kanıtlarına gidiyoruz. Şairlerin kanıtlarının mistiklerin kanıtlarından farklı olduğunu görüyoruz. Mistik bir şair değildir. Şair bir mistiğin size ulaşmak için, bana ulaşmak için, bize bir şey vermek için bindiği bir araba gibidir. Şiir arabadır, tamircidir. Bir iş yapmak için bindiğim bir şeydir. Yoksa mistisizmin şiirle hiçbir ilgisi yoktur. Bu basit dilde konuşmak zorundadır. Çünkü bir çocukla muhatapsınız. Çocuğun dilini konuşmak zorundasınız. Çünkü dünya insanları çocuktur. Perde kaldırılamaz. O vakit ki perde kalkar, perdeyi öylece kaldıramazsın. Yoksa hepimiz altımıza sıçarız gerçekten böyle. Perde kalksaydı gerçekten böyle olurdu. Bu yüzden seninle bir çocuğun diliyle konuşuyor. Benim ve senin için Mevlana şiir yazmak zorunda kalıyor. Kendisi de şiir yazmanın şanına yakışmadığını söylüyor. Ama ne yapayım? Abid ve zahit. Tüm mistikler, mistikler dediğimde isimleri tekrar tek tek saymak istemiyorum. Sana'i ve Iraki ve Attar'dan, Bayezid Bistami ve Şeyh Harakan'a, ve devam ederek Hacı-i Kirmani, Sair İsfahani, Taki, Sadi, Hafız'a kadar bu mistiklerle ilerledikçe size duyurduğum isimler hepsi de zahidin mistisizme yöneldiğini görmez, abidi de mistisizmin bir parçası olarak görmezler. Yani bir abid mistisizmi anlayamaz, bir zahit onu anlayamaz ve unutmayın, zahit ve abid, abid sürekli ibadet halinde olan kişidir ve zahit gerçekten takva sahibi, yani şeriatta gerçekten çok çabalamış kişidir. Onlar mistisizmi tarikat yolunda görürler. Başka bir yol görürler. Tamamen başka bir şey görürler. Hafız diyor ki, ey paktinet, temiz yaratılışlı. Zahit, rinleri ayıplama, zira başkasının günahı sana yazılmayacak. Diyor ki, bay zahit, bay vaaz veren, bay vaiz, bay kendine üstad diyen, sağdan soldan mesnevi şerhleri yumurtlayan, sana Mevlana hakkında 5 soru sorsam tamamen kaybolursun, bırak. Sen bir mistiğin seviyesinde bile değilsin. Mistikler seninle oturup sohbet bile etmezler. Mistisizmden hiçbir şey anlamıyorsun. Mistisizmde olmak için mistisizm yolunda olman gerekir. Dikkat edin, Hafız diyor ki, rindleri ayıplama, rind büyük sufi mistiğin bakış açısıdır, o isimdir. Diyor ki bizi ayıplama, Ey aynı zamanda paktinet olan zahit. Şimdi burada küçük bir cümle söyleyeyim de noktayı anlayın. Bakın mistisizm de der ki ister bir gül çalısının altında bir çiğ damlası ol, ister okyanusta Meşedli Abbas'ın bir damla idrarı ol. Bir su damlasının evrimi okyanusa ulaşmaktır. Diyor ki doğru Bay Zahit senin temiz bir yaratılışın var, çok güzel bir damlasın ama bir çiçeğin altındasın ve domuzlara, eşeklere, köpeklere ve atlara yem olacaksın. Ama ben belki de şimdi okyanusa işeyen Meşedli Kasım'ın bir damla idrarıyım. Ben okyanusa ulaştım evrenin döngüsü için. Saniyede milyarlarca damlanın yukarı çıkıp aynı saniye aşağı indiği evrenin evrimi için damlanın okyanusa ulaşmasıdır. Bunu mistisizmde de görürsünüz. Yani bu bile ölçüt değil. Burada hafız çok kibar konuşuyor. Diyor ki, ey paktinet zahit rinleri ayıplama. Ey eşeklere ve köpeklere yem olan damla, sen bir çiğ damlasısın, çok güzelsin. Zira başkalarının günahları sana yazılmayacak. Neden? Hem herkes kendi günahıyla kendi mezarına gider diyorsun. Hem de başkalarında bu kadar çok kusur buluyorsun. Ve başkalarının kusurlarını ve kendi hayır işlerini görme. Yine hafız, tarikat yolunda incinmeye yer yoktur. Tarikatta dikkat edin, kelime şeriattan bahsetmediğini açıkça ortaya koyuyor, şeriatın adını bile anmıyor. Diyor ki, tarikat yolunda incinmeye yer yoktur, şarap getir. Gördüğün her acılık, saflık geldiğinde gider. Sahibi Tebrizi, bakın, abid, zahit, vaiz, vaazcı, üstad, her neyse. Kendimize taktığımız allame, büyük alim unvanı bilirsiniz her çağda değişir. Hakkındaki kanıtları herkesten getiriyorum. Gelecek programlarda mistisizmin kanıtlarını mistiklerin kendilerinden getireceğim. Hosseini'den mistisizm kanıtı getirmedim ki bana kapa çeneni, ağzını kapat diyesiniz. Ya da bir ülkedeki ünlü bir vaizden. Ben kanıtı bizzat mistisizmin içinde olan birinden getiriyorum Mevlana, Sahibi Tebrizi, Sanayi Gaznevi, Hafız. Devlet parasıyla kitap basmış birinden bahsetmiyorum. Kanıt onların kendilerinden. Sahibi Tebrizi resmen yerle bir ediyor. Sahibi Tebrizi buyuruyor. Sivrisinek gece ayakta durarak, gece ibadeti yaparak halkın kanını emer. Aman, aman gece namaz kılan zahitten. Zinhar öyle bir kelimedir ki ananın hayatı için kaç demektir. Bilirsiniz bir kurt saldırdığında kaç derler. Bu ananın hayatı için koş demektir. Zinhar bu anlama gelir. Kaçmanın zirvesi demektir. Koş demektir. Durursan sıçtın. Sahibi Tebrizi diyor ki, sivrisinek gece ayakta durarak halkın kanını emer. Aman gece namaz kılandan. Diyor ki, doğru sivrisinek kanını emer. Sivrisinek de gece ayakta durur. Ama unutma, bırak sivrisinek ısırsın, bırak bir hırsız paranı çalsın, başına felaket gelsin. Ama bu gece namaz kılan zahitten sakın, çünkü sonra gerçekten sıçarsın. Üzerine düşünün. Hafız, eğer zahit hafızın rint yolunu kavramazsa ne önemi var? Şeytan Kur'an okuyan insanlardan kaçar. Diyor ki, zahit neden zahit oldu? Çünkü sadece Kur'an okudu. Diyor ki biz rindiz, biz Kur'an okuduk. Mevlana diyor ki biz Kur'an'dan özü aldık, kabuğunu eşeklere bıraktık. Mevlana astronomiden de özü aldı, Mevlana tıptan da özü aldı. Tıptan da özü aldık, kabuğunu eşeklere bıraktık. Bunu her şey için söyleyebilir. Hafız diyor ki eğer zahit hafızın rint yolunu kavramazsa endişelenme. Çünkü ben gördüm ki şeytan bu Kur'an okuyan zahitler kabilesinden, onların şeriatından ki o şeriatı bile anlamamışlar kaçar. Yine hafız diyor ki zahit rindin mertebesine giden yolu bulamazsa mazur görülür. Aşk hidayete bağlı bir meseledir. Dikkat edin hafız ne diyor dikkat edin? Her beyitte resmi olarak tarikatı ve mistiği belirtiyor. Diyor ki, zahit rindin mertebesine giden yolu bulamazsa mazur görülür. Aşk hidayete bağlı bir meseledir. Hiç endişelenme diyor. Çünkü mistisizmi anlamak isteyen birinin hidayete ermesi gerekir. Yani Tanrı'nın ona lütfetmesi, evrenin ona bir titreşim vermesi, içinde bir şeylerin olması gerekir. Ve Hayyam bunu daha da güzel söylüyor. Zahid der ki, cennet ve huriler hoştur. Ben derim ki, üzümün suyu hoştur. Al bu nakdi, bırak o veresiyeyi. Zira davulun sesi uzaktan hoştur. Size az önce mistiklerden sunduğum kanıtlarla Mevlana'nın bu iki beyti yorumlanmış oluyor. Ne anlama geliyor? Konuşan, konuşulan ve muhatap alınan birbirinden farklıdır demektir. Ne anlama geliyor? Eğer biri vaaz veriyorsa, vaizse, üstadsa, okur yazarlığı varsa bu meseleden hiçbir anlayışı olmayacak demektir. Mistisizm bir şeriat yolu değildir. Her ne kadar şeriat onun içinde olabilirse de, evet şeriat da içindedir, tıpkı bilimin olduğu gibi. Şimdi henüz bilim hakkında konuşmadık, gelecek programlarda konuşacağız. Ama burada dikkate değer nokta, resmi olarak mistisizmi anlama yolunun sizin üzerinde olduğunuz bu yol olmadığını söylemeleridir. Bu başka bir yoldur. Deli olmanız gerekir. Sessiz ol ki sessiz ilham almış olanlardan duyasın. Biliyor musun neden duymuyorsun diyor. Çünkü o kadar çok konuşuyorsun ki, sesin o kadar yüksek ki diğer kişinin dinlemesine izin vermiyorsun. Bir tartışmada birinin, beyefendi bir dakika susun da ben konuşayım dediğini görmüşsünüzdür. Bu da aynı şey. Beyefendi konuşmayın diyor, hiçbir şey anlamıyorsunuz ve sadece kitap basıyorsunuz. Diyor ki sessiz ol ki sessiz ilham almış olanlardan duyasın, söze ve ifadeye sığmayanı sessiz ol ki o güneşten duyasın, kitaplarda ve vaazlarda olmayan şeyi ve size sunduğum bu kanıtlarla kitabı sorguluyor. Neden? Çünkü haklı, geçen sefer dediğim gibi tüm dini kitapları okuya okuya kendini öldür. Bir şey anlamak istiyorsan tüm dini kitapları okumak zorundasın. Dinlerden birini okumadıysan dinden hiçbir şey anlamazsın. Çünkü belki o diğer dinler haklıdır, bilemezsin. Dünyadaki tüm kitapları okusan bile hiçbir şey anlamayacaksın. Neden? Birincisi, onları okumaya vaktin yok. Çünkü 500 yıl, 1000 yıl yaşaman gerekir. Yani işe yaramaz. Demek ki yol kesinlikle bu değil. Çünkü yarın Tanrı seni durdurup gel bakalım buraya, neden yolu bulamadın derse, sen de ya Rabbi kitapların 456.352 sayfasındaydım. Henüz sonuna gelip hepsini okuyamamıştım ki öldüm diyeceksin. Ve Tanrı da evet, tabi lütfen buyurun çünkü haklısın diyecek meğer ki mistisizmin yolu kitap yolu olmasın. Neden? Çünkü bir çoban gibi bir adamın mistisizme girdiğini görüyorsun. Demek ki mistisizmin yolu kitap olamaz. Neden? Çünkü kanıtın var. Yarın Tanrı kimi çağırırsa çağırsın, kitapları okuyamadım çünkü okumaya vaktim yoktu diyebilirsin. Tanrım, sabah akşam 24 saat kitap okusam bile sadece Google'ın kitaplarının onda birini bitirip içeriklerini anlamak için 900 yıl yaşaman gerekir. Mevlana'yı bitirmek istiyorsan inan bana 100 yıllık bir ömür gerektirir. Eğer onu beyit beyit anlamak istiyorsan sadece merhum Dehkoda gibi edebiyatını anlamak için en az 100 yıl gerekir. Sessiz ol ki ruh senin için nefes alsın, konuşsun. Noktaya dikkat edin. Tanrı'yı görüyor musun, görmüyor musun? Hayır, görmüyorum. Ama bir his geliyor, buraya geliyorum. Sinagoga, kiliseye, camiye bir his geliyor. Vallahi bir sinemanın ortasına gitsen o hissi orada da alabilirsin. Cevap şu. Tanrı'yı görüyor musun, görmüyor musun? Eğer evet diyorsan Tanrı'nın adresini vermelisin. Eğer hayır diyorsan tamamen kaybolmuşsun. Yani mistisizmden hiçbir şey anlamıyorsun diyor ki sessiz ol ki ruh senin için nefes alsın, konuşsun. Yüzmeyi bırak, tanıdıkları aşina bırak ve Nuh'un gemisine bin. Burada aşinanın iki anlamı var. Biri yüzme, diğeri tanıdık. Diyor ki eğer konuşmazsan, çeneni kapatırsan sana mistisizmin yolunun ne olduğunu açıklayacağım. açıklayacağız. Tasavvuf nedir? İsim nedir? Büyük bir mistik nedir? Aşk yolu nedir? Tutku ve vecd nedir? Gevezelik ve tartışma nedir? Sana açıklayacağız. Mevlana da tam olarak sizin gibi bir kişiliğe sahipti. Tek farkla ki o sizden daha okumuştu, çok daha fazlasını anlıyordu Mevlana. Şems'le tanışmadan önce sizden binlerce kat daha fazlasını anlıyordu. Şimdi 700 yıl sonra kendine üstad diyorsun, kitaplar basıyorsun, bana Mevlana şerhleri yumurtluyorsun, dinle. Mevlana resmen diyor ki, ben memleketin zahidiydim, minberin efendisiydim. Kader kalbimi aşık ve senin el çırpanın yaptı. Ben memleketin zahidiydim, minberin efendisiydim. Kader kalbimi aşık ve senin el çırpanın yaptı. Dinle diyor ki, mistisizmi anlamadan önce ben bir zahittim. Çok güzel söylüyor program biterken Hüseyin'in sözlerinin bir teyidi. Bu iki beyit yeter kanıtı tekrar belirtmek için şiiri bir kez daha okuyup Mevlana ile bitireceğim. Ben memleketin zahidiydim. Yani sen bir köyün zahidisin, bir mezranın zahidisin, belki bir yerin cuma imamısın ya da bilmem neyin nesisin, bir bölgenin papazısın. Diyor ki, ben memleketin zahidiydim. Yani zahitliğin son noktasındaydım. Ben memleketin zahidiydim, minberin efendisiydim. Ben aynı zamanda bunlardım. Kader kalbimi aşık ve senin el çırpanın yaptı. Kader ensemde vurdu. Senin güzel şemsini gördüm. Seni anlamak için kendime çok şeyler yaptım. İşte bu beyit bile Bay Mevlana'nın kişi zahit bile olsa yolu bulamayacağını söylediğini gösteriyor. Kader yaptı. Kader, Tanrı istedi, evren istedi, Samanyolu istedi, Alfa Centauri istedi, dünya gezegenine en yakın ilk yıldız, daha ileri git, büyük patlama istedi. Kader kalbimi aşık ve senin el çırpanın yaptı. Mevlana'dan son bir cümleyle bitireceğim. Mistisizm, din ve bilim arasındaki fark şudur. Din ve bilim bir evrim halindedir ama mistisizmin evrime ihtiyacı yoktur. Çünkü en başından beri en sonda olacağı şeydi. Ve mistisizm evrime ihtiyacı olmayan bir okyanustur. Bu programı dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki programda sizlerle birlikte olacağız. Eğer bu programı beğendiyseniz lütfen paylaşın, inanın bana. Şu anda haftada bir kez yapıyorum ama gerçekten haftada 3 geceye çıkarmak istiyorum. Eğer 1,5-2 milyon dinleyicimiz olduğunu bilirsem, şu anda sayıyı 185 bin olarak yazmışlar, bundan fazla dinleyicimiz yok. Bu 1 veya 2 milyona ulaşırsa paylaşın, herkese söyleyin, arkadaşlarınıza söyleyin. Radyo Pasto Restart programı. O zaman haftada 2 veya 3 gece birlikte eğlenebiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Niyetim vallahi kimseye hakaret etmek değil. Ben sadece bir papağan gibi Mevlana'nın, Sadi'nin ve Hafız'ın sözlerini size aktarıyorum her zamanki gibi. Teşekkür ederim Hüseyin'i.